Değerli dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Efendim, Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da sevgili dinleyenlerimiz, siz değerli dostlarımızı, kitap dostlarını en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlayarak inşallah bu haftaki programımıza başlamış bulunuyoruz değerli dinleyenlerimiz. Yine güzel kitapları hazırladık sizler için sevgili dostlar. Erkam Radyo'da Kitap Dünyası programında her hafta sizin için derlediğimiz güzel çalışmaları, güzel kitapları mümkün mertebe itina ile seçip siz değerli dostlarımızın gönül dünyasına hitap edeceğini düşündüğümüz kitapları inşallah aktarmaya, anlatmaya, takdim etmeye gayret gösteriyoruz efendim. Erkam Radyo gerçekten Türkiye'de önemli, muhtevaları zengin ve dinleyicinin gönül dünyasına hitap eden programlarla yolculuğuna devam ediyor. 2013 yılından beri Erkam Radyo gönül frekansımız olarak sizlerle buluşuyor sevgili dinleyenlerimiz. Bu gönül frekansı içerisinde bir katre misali Kitap Dünyası programı da radyomuzun ilk açıldığı yıldan itibaren her hafta siz değerli dostlarımıza gücünün yettiği nispetinde kitapları taşımaya gayret gösteriyor. Evet, bu konuda zaman zaman belli arkadaşlarımızla, dostlarımızla, kitap dostları ile bir takım müzakerelerde bulunuyoruz. Son zamanlarda kitap okumayla alakalı bir kısmı kitap okumanın azaldığını, bir kısmı dijital okumanın daha da çoğaldığını ifade ederken, evet, her bir tabii ki işin, her bir fiilin, her bir amelin bir seyri var şüphesiz. Ancak kitap okuma mevzuu değerli dinleyenlerimiz bizlerin her daim yanı başında olması gereken ve mutlaka ihmal etmememiz gereken bir konu olması hasebiyle ister basılı kitaplar olsun, ister dijital yayıncılık olsun mutlaka okuma işini yapmak gibi bir sorumluluğumuzun olduğunu da ifade etmek lazım. Zaten bizim programımızın da bir manada maksadı da değerli dinleyenlerimize, sizlere her hafta kitapları okumayı, kitaplarla olan yolculuğu hatırlatmaktan ibarettir. Ve belki de bazı kitapları okuma noktasında da bir anahtar vazifesi görerek sizleri, değerli dostlarımızı, kıymetli dinleyenlerimizi bu güzel kitaplara yönlendirmek aslında maksadımız bu. Bu vesileyle de tabii ki bu kitapların konularına temas ediyoruz, muhtevalarını anlatıyoruz dilimizin döndüğünce. Elbette ki hiçbir kitap tanıtımı o kitabın tamamını okumak olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Biz sadece anlattığımız ve tanıttığımız kitabın kısa bir özetini sizlere takdim ediyoruz. Ve umuyoruz ki bu kitabı diyoruz dinleyenlerimiz bir şekilde temin ederler ve okurlar değerli dinleyenlerimiz. Evet, elimde güzel bir çalışma var. Bununla başlayalım istiyorum değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Büyük bir Allah dostu ile alakalı İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Ariflerin Halleri ismiyle Türkçeleştirilmiş Marifi Ledünniye diye orijinal ismi Ariflerin Halleri İmam-ı Rabbani kitaplığı Sufi kitaptan neşredilmiş ve ikinci baskısı yapılmış bu çalışmanın. Çok kıymetli hocamız Profesör Doktor Necdet Tosun Hoca da bu kitabı tercüme ederek Türkçemize kazandırmış. İmam-ı Rabbani büyük bir Allah dostu, büyük bir Sufi bildiğiniz üzere ve İmam-ı Rabbani'nin mektubatı bizim kitap dünyamızda çok meşhurdur ve müritlerine, sevenlerini irşad etme yöntemi olarak onlara yazmış olduğu mektupların toplandığı bir mektubatının da olduğunu zikredelim değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Efendim, evet, İmam-ı Rabbani Ahmet Sirhindi 1624'te miladi 1624 yılında vefat etmiş. Marifi ile Dünniye isimli eseri Seyr-i Sülük, tasavvufta manevi mertebeler, varlık, Allah'ın zatı ve sıfatları gibi konuları ele alan Farsça bir eser. Marife başlığını taşıyan 41 parça yazıdan oluşur. Bu eserin Hicri 1015 yani miladi 1606-1607 yılları arasında yazıldığı rivayet edilir. İmam Rabbani farklı zamanlarda yazdığı notlarını bir araya getirmek suretiyle bu eseri oluşturmuş diye tahmin ediliyor. Eser farklı zamanlarda yazıldığı için içinde konu bütünlüğü bulunmamaktadır. Bununla birlikte eserin ilk kısımları Allah'ın zatı, sıfatları ve bunların dünya ile ilişkisi gibi hem kelam hem de felsefenin temel konuları hakkında yazarın tasavvufi yorumlarını ihtiva eder. İmam-ı Rabbani bu eseri yazarken çoğunlukla kendisine gelen ilhamları esas aldığı için esere marif-i ledünniye yani Allah katından gelen bilgiler, ilhamlar adını vermiştir. Marif-i ledünniyenin Farsça metni ilk kez Hafız Muhammed Ali Han tarafından yayınlanmış ki bu Lahor'da yaşayan bir kişi 1965 yılında ve ilk defa o zaman bu kitap neşredilmiş ve aynı zamanda Urduca 1981 yılında ölüyor bu Muhammed Ali Han denilen zat Urduca tercümesi ile birlikte neşretmiş. Bu Urduca tercüme haricinde herhangi bir dile tercüme edildiği bilinmemektedir. Türkçe'ye de işte elimizdeki bu kitabı ilk kez Profesör Doktor kıymetli hocamız Necdet Tosun Hoca tercüme ediyor. Tercümede Karaçi ve Lahor baskıları esas alınmış. Ayrıca Lahor baskısına naşirin eklediği bölüm başlıkları da tercümeye katılmıştır. Konuların derinliği ve sık sık teknik terimlerin kullanılmış olması sebebiyle tercümede mecburen parantez içi sadeleştirme ve açıklamalara yer verilmiştir. İmam-ı Rabbani bu eserde zaman zaman vahdeti vücut düşüncesinin bazı yönlerine eleştiriler getirmektedir. Ona göre vahdeti şuhud yani tevhidi şuhudi vahdeti vücuttan daha üst bir noktadadır. Ancak bu eserde vahdeti şuhudun mahiyeti hakkında derli toplu bilgiler bulunmamaktadır. İmam Rabbani'nin ve bu eserin daha iyi anlaşılabilmesi için onun vahdeti şuhud telakkisi hakkında bir miktar bilgiye sahip olmak gerekir demiş hocamız ve ilk kitabın girişine de vahdeti şuhud ne demektir? Bu konuya temas etmiş 4-5 sayfa ve ondan sonra da kitabın aslı kendisi başlamış. Ve vahdeti şuhud konusunda da yine İmam-ı Rabbani Ahmet Sirhindi Hayatı, Eserleri, Tasavvufi Görüşleri isimli kitapla Profesör Doktor Necdet Tosun Hoca'nın bu kitabına bakılabilir denilmiş. Değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Evet İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Ariflerin Halleri isimli çalışma elimizde. Bu kitapları, evet bunlar tabii ki tasavvufun önemli ölçülerini, prensiplerini anlatan ve tasavvuf yolunda olan bir kişinin alması gereken mesafeleri, kat etmesi gereken mesafeleri ve sonrasında da içinde bulunduğu o manevi halin nasıl olduğunu bizlere anlatan kitaplar değerli dinleyenlerimiz, sevgili dostlarımız. Şöyle teberrüken İmam Rabbani Hazretleri'nin ilk kitabına başlaması noktasında bir girizgah var, bir paragraf. Bu kitabı okumak, bu bölümü okumak suretiyle devam edelim. Bismillahirrahmanirrahim diyor. Hamd Allah'a mahsustur. Onun seçkin kullarına, özellikle de seçtiği peygamberi ve bütün kainata gönderdiği elçisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a, onun hayırlı aile ve arkadaşlarına, dünyada ve ahirette salat ve selam olsun. Bundan sonra derim ki, zengin ve her şeyi idare edici olan Allah Teala'nın rahmetini dileyen fakir Ahmet bin Abdülahad el-Faruki el-Nakşibendi'nin Cenab-ı Hak onu bağışlasın ve istediği son noktaya ulaştırsın. Kaleme aldığı bu yazılar ilham ile gelmiş bilgilerdir ve Allah tarafından kendisine bildirilmiş yüksek ilimlerdir diye kitabının girizgahını hamdele, salvele ile başlamış değerli dinleyenlerimiz. Değerli dostlar, şöyle kitabın içindekiler bölümünün başlıklarına şöyle bir göz atalım beraber. İmam-ı Rabbani bu kitabında nelerden bahsetmiş? Dediğim gibi kıymetli hocamız Necdet Tosun hocamız Vahdet-i Şuhud'u anlatmış ilk sayfada. Bu tabii ki kitaptan bir bölüm değil. Daha sonra birinci bölüm, ikinci bölüm diye tam bu kitap 41 bölümden oluşuyor. Evet, 41 bölüm diyoruz ama kitap çok hacimli bir eser değil sevgili dinleyenlerimiz. İnce ve küçük bir eser, 110 sayfadan oluşuyor. Ama her bir bölüme özün özeti mahiyetinde İmam Rabbani Hazretleri'nin dilinden özün özeti mahiyetinde sevgili dostlar konular ele alınmış. Allah kelimesi hakkında birinci bölümde, ikinci bölümde ise marife bir kelimeye harfi tarifi kelimesinin sebebi, üçüncü bölümde ise özel ismin iki tarif sebebinden oluşması, yani Allah lafzının neden anlatıldı, ne anlattığını bize ifade ediyor. Sonra devam eden bölümlerde ise tasavvuf yolcusunun manevi ilerleme ve türleri ve mertebeleri, irşat makamı, Allah'ın zat, sıfat ve fiillerinin bir oluşu, Allah vergisi varlık, zati tecelli ve hakikati Muhammedi bölümü var burada. Allah'ın varlığı, vahdeti vücut ehlinin durumu, Allah Teala zaman ve mekana bağlı değildir başlığını görüyoruz. Ve devam eden konularda ise Allah'ın bilgisinin bilinen şeyle irtibatı, kudret ve irade, şeriatın tarikat ve hakikat ile bağlantısı, imanın sureti ve hakikati, fenanın mertebeleri, Allah'ın sıfatlarını inkar etmenin sebebi gibi böyle daha itikadi ve manevi konular bu kitabın sayfalarında kendisine yer buluyor kıymetli dinleyenlerimiz. Şöyle rastgele yine kitabın ilerleyen sayfalarında sevgili dinleyenlerimiz bir bölümden sizlere birkaç satır ifade edelim. Manevi yolculuğun hakikati ve türleri başlığını görüyorum 31. bölümde. Diyor ki İmam Rabbani Hazretleri, seyru suluk, yani manevi yolculuk, yer değil mahiyet itibariyle ilimdeki hareketten ibarettir. O halde seyr ilallah, yani Allah'a doğru yolculuk, ilmi hareketten, yani bilgideki artıştan ibarettir. Salik, Allah Teala hakkında düşük seviyeli bilgiden yüksek bilgiye doğru gider. Evet, yani seyr-i suluku aslında Allah hakkında sahip olunan az bilgiden çok bilgiye gidiş ve yürüyüş olarak değerlendiriyor. O bilgiden de daha üst bilgiye ulaşır. Sonunda yaratılmışlara ait tüm ilimleri aşarak ve o ilimlerin hepsi zail olarak ilahi ilme kavuşur. Bu hale fena adı verilir. Seyir fillah, yani Allah'ta yolculuk. Bir seyir ilallah var, Allah'a yolculuk var. Bir de seyir fillah, Allah'ta yolculuk, varlık mertebelerindeki ilmi bir hareketten ibarettir. Yani salikin varlık mertebeleri hakkında bilgisinin artmasıdır. Burada varlık mertebeleri derken kastedilen şunlardır: İlahi isimler, sıfatlar, takdisler ve tenzihler ile sözle anlatılamayan, işaret edilemeyen, isimlendirilemeyen, kinaye edilemeyen, bilinemeyen ve idrak edilemeyen sırf zat mertebesi. Bu seyre ise beka adı verilir. Evet, seyr-i sülükte ulaşılan noktaya fena, seyr-i fillahta ulaşılan noktaya ise beka adı verilir. Bir de seyr anillah billah var. Yani Allah'tan geriye Allah ile yolculuk. Bu da üçüncü seyirdir. Bu da ilimdeki bir hareketten ibaret olup burada salik yüksek ilimden alçak ilme iner. Oradan daha aşağı ilme, bilgiye, bilgi seviyesine iner. Sonunda bu geri dönüşle yaratılmış aleme döner. Bütün varlık mertebelerinin ilimlerinden inmiş olur. Bu kişi Allah ile beraber olduğu halde Allah'ı unutandır. Allah ile Allah'tan dönendir. Allah'ı bulan ve kaybedendir. Kavuştuktan sonra ayrılandır. Yaklaşan ve uzaklaşandır. Dördüncü seyir olan seyirdir eşya, yani kainatta yolculuk. Birinci yolculukta eşyanın, dünya ve kainata ait ilimlerinin ortadan kalkmasından sonra yavaş yavaş tekrar elde edilmesinden ibarettir. Görüldüğü üzere dördüncü seyir birinci seyrin karşılığıdır. İkinci seyir de üçüncü seyrin karşılığıdır. Seyir ilallah ve seyir fillah ve fena ve bekadan ibaret olan veliliği elde etmek içindir. Üçüncü ve dördüncü seyir ise peygamberlere mahsus olan halkı hakka davet makamını elde etmek içindir. Peygamberlere tabi olanların kamilleri için de bu davet makamından bir nasip vardır. Nitekim Cenab-ı Hak buyurur, de ki işte bu benim yolumdur. Ben ve bana tabi olanlar basiretle Allah'a çağırıyoruz. Yusuf suresinin 108. ayet-i kerimesi. Evet, biraz tasavvufun böyle nasıl diyelim özel konuları belki bunlar ama manevi yolculukta yani seyri süluk içerisinde olan insanların bir noktadan sonra o yolculuklarında seyri süluk, seyri fillah, seyri anillah gibi bu mertebeleri aşarak en sonunda da yine işte fena makamı, beka makamı ama Allah muhafaza oradan bir geri dönüş olduğunu da olabileceğini de söylüyor İmam-ı Rabbani bu kitabının sayfalarında kıymetli dinleyenlerimiz. Evet, titizlikle okunması gereken bir eser, altı çizilerek okunması gereken bir eser. Bir bölüm daha, kısa bir paragrafı da takdim edeyim. Masivayı terk etmek 37. bölüm. Bizim için diyor lazım olan şey gönlü Allah Teala dışındaki şeylere bağlı olmaktan kurtarmaktır. Evet, yani masiva Allah'ın dışında olan her şeyi terk etmek. Bu kurtuluş ve selamet de Cenab-ı Hak'tan başka şeylerin gönülde kalmamasıyla olur. Faraza salik 1000 sene ömür sürse gönlüne gayr düşüncesi gelmez. Çünkü kalpte Allah'tan başka şeyleri unutma durumu hasıl olmuştur. İşte budur, bunun dışındakiler ise hiçtir, diyor Masiva'yı anlatırken. Masiva, efendim, Cenab-ı Hak'tan başka her şey masivadır. Onlardan yüz çevirmek gerekir, diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri rahmetullahi aleyh. Efendim, bu kitap Sufi kitaptan çıkmış ifade ettik. İmam-ı Rabbani kitaplığından Ariflerin Halleri Profesör Doktor Necdet Tosun hocamız bu kitabı bizlere kazandırmış, tercüme etmiş sevgili dinleyenlerimiz. Efendim, kısa bir araya gidelim. Değerli dostlar, Kitap Dünyası programının 1. bölümünün sonuna geldik. 2. bölümde inşallah güzel bir çalışmayla, Erkam Yayınları'ndan çıkan çok özel ve güzel bir çalışma ile, bir eserle programımıza kaldığımız yerden devam edelim efendim. Değerli dostlar, tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programının 2. bölümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Radyolarını yeni açan sevgili dostlarımıza tekrar muhabbetlerimizi gönderiyoruz. 1. bölümde hatırlayacağımız üzere İmam-ı Rabbani Hazretleri'nin Ariflerin Halleri isimli kitabını sizlere takdim ettik. Sufi kitaptan çıkmış bir çalışma. Değerli dostlarımız, Erkam Yayınları'ndan çıkan, evet, güzel bir çalışma dedik, özel bir çalışma dedik efendim. Hayat rehberimiz, başlarımızın tacı, gönüllerimizin ilacı, bizim hayatımıza yön veren ebedi kurtuluş reçetemiz Kur'an-ı Kerim'le alakalı kıymetli hocamız Profesör Doktor Hamdi Döndüren hocamızın uzun yıllar içerisinde belki bir ömür harcamış bu yıllar içerisinde yapmış olduğu bir çalışma 4 cilt olarak efendim basılmış oldu, neşredilmiş oldu. Kur'an-ı Kerim meali ve muhtasar tefsiri. 4 ciltten oluşuyor dedik sevgili dinleyenlerimiz. Muhtasar tefsir bir yönüyle. Tabii bu sadece bir meal olmaktan öte biraz daha hocamızın meallere, ayet-i kerimelerin meallerine biraz açıklama getirmesinden dolayı bu ismi almış oldu. Zaten biraz daha geniş olmuş olsaydı o zaman tefsir olacaktı. Uygun bir isim olmuş. Kur'an-ı Kerim meali ve muhtasar tefsiri ismiyle bu çalışma efendim kıymetli hocamızın ömrüne Rabbimiz bereketler ihsan eylesin inşallah. Erkam yayınlarından çıkmış oldu sevgili dinleyenlerimiz. 4 ciltten oluşuyor. Tabii bu kitabı, bu çalışmayı daha doğrusu Kur'an-ı Kerim mealini ve muhtasar tefsirini anlatırken aklımıza Ömer Çelik Hoca'nın yine Erkam yayınlarından çıkan 5 ciltten oluşan Hakk'ın Daveti Kur'an-ı Kerim ve Meali isimli eseri ve aynı zamanda yine Hakk'ın Daveti Kur'an-ı Kerim Meali sadece tek ciltten oluşan çalışmalarını da hatırlatmakta fayda görüyorum. Hocamızın tabii usul ve üslubunu şöyle kısaca özetleyecek olursak sevgili dinleyenlerimiz, malumunuz üzere Hamdi Döndüren hocamız bugün Türkiye'de önde gelen ve kendisine fetva sorulan birçok İslami hassasiyeti olan kuruluşun da fetva kurulunda, heyetinde olan kıymetli bir büyüğümüz. Hocamız ömrünü İslam fıkhına, İslam hukukuna vakfetmiş ve bu noktada çok güzel çalışmaları olan İslam ilmihali, aile ilmihali, ticaret ilmihali gibi böyle özel alanlara ilmihal yazmış bir hocamız. Hal böyle olunca yazmış olduğu hem 10 ciltlik Ahkamül Kur'an isimli tefsiri hem de bu muhtasar tefsirine, meal ve tefsirine baktığımızda daha çok fıkhi konular ihtiva eden ayet-i kerimelerin biraz daha belirgin olduğunu görmekteyiz. Dolayısıyla hocamızın alanı itibariyle İslam hukuku olmasından dolayı kitapta da bu çalışmada da bu rengi görebiliyoruz değerli dinleyenlerimiz. Bizleri Habibullah'a ümmet olmakla şereflendiren alemlerin Rabbine nihayetsiz hamdü senalar olsun. İzince yürümekle bahtiyar olduğumuz sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, mübarek ehli beytine ve ashab-ı güzine salat ve selam olsun. Evet, ne kadar güzel ifadeler değil mi sevgili dostlar? Değerli hocalarımız tabii bu işi bilen, işin usulünü, adabını bilen kıymetli hocalarımız, büyük hocalarımız kitaplarına başlarken bu şekilde başlıyorlar. Ama bir parantez açarak ifade edeyim. Bugün zamanımızda besmelesiz kitaplar, dini muhtevada olduğu halde dahi besmele ile başlamayan kitaplardan okuyucu nasıl bir feyiz alsın, nasıl bir bereket görsün? Başında Allah'a hamd yok, peygamberine salat yok, ashabına selam yok. Sonrasında da namaz anlatılıyor, oruç anlatılıyor, ibadetler anlatılıyor, İslam ahlakı anlatılıyor. Bu tarz kitaplar olduğundan dolayı söylüyorum. Popüler kültüre kurban edilmiş, efendim sadece o konuyu anlatmak için anlatılan kitaplar. Ama asıl mevzu başlarken bu zemini doğru koyabilmek. İşte kıymetli hocamız da bunu bize burada göstermiş. Kur'an-ı Kerim miladi 632 yılları arasında, 610-632 yılları arasında yaklaşık 23 yıllık bir dönemde Rabbimiz tarafından Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cebrail aleyhisselam aracılığı ile parça parça indirilmiş bir kitaptır. Evet, Kur'an-ı Kerim nedir diye bundan yıllar önce İmam Hatip Lisesi'nde okuduğumuzda bir hocamız, Allah razı olsun, yaşıyorsa Allah ömür versin, vefat ettiyse Allah rahmet eylesin, Kur'an-ı Kerim nedir diye bir soru sormuştu bizlere. O zaman ortaokul talebesiyiz yanlış hatırlamıyorsam. Kur'an-ı Kerim nedir sorusunun cevabı işte bu. Kur'an-ı Kerim yaklaşık 23 yıllık bir dönemde Allah tarafından Peygamber Efendimiz'e Cebrail Aleyhisselam vasıtasıyla indirilmiş bir hayat kitabıdır. İnsanlara ve cinlere son ilahi mesajı içeren evrensel bir çağrı. Metni sözlü olarak gelmiş ve sahabeden bu işle görevlendirilen vahiy katipleri tarafından o günkü yazı malzemesi üzerine yazılmış. Bu yazılı belgeler Peygamber Efendimizin vefatından sonra Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'ın halifeliği döneminde Zeyd İbni Sabit radıyallahu anh'ın başkanlığındaki bir komisyon tarafından her ayet ve sure en az iki şahitle tevsik edilerek, yani vesikalandırılarak, hani yazılmak ayrı bir şey, bir metni alıp bir kağıda yazmanız ayrı bir şey, o yazıyı şahitler huzurunda en az iki şahitle, yani onu bir vesika haline getirerek imam adı verilen el yazması Mushaf-ı Şerif nüshası oluşmuştur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı Hafsa annemize teslim edilen bu nüsha, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın halifeliği sırasında yine Zeyd İbni Sabit başkanlığındaki bir komisyon tarafından birkaç nüsha çoğaltılarak belirli merkezlere birer nüsha gönderilmiştir. Böylece Kur'an nüshaları gerek ezberlenerek gerekse istinsah edilerek, yani çoğaltılarak, matbaanın icadı ile de baskısı yapılarak değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiştir. Kıymetli hocamız, öncelikle Kur'an-ı Kerim'in günümüze kadar nasıl geldiğinin bir tarihi serüvenine kısaca bir temasta bulunuyor. Hani bazı insanlar diyor ya, bu Kur'an-ı Kerim nasıl yazıldı, nasıl bu zamana kadar geldi, bir harfi dahi değişmedi mi, böyle bir şey mümkün mü diyorlar ya, işte o sorulara, o şüphelere cevap mahiyetinde İslam tarihinde olan vahiy katipleri, efendim Kur'an-ı Kerim'in toplatılması, toplanması usulü, her bir ayetin yazılması, ki şöyle bir durum da var, öte yandan onu da ifade etmek lazım. Zaten Kur'an-ı Kerim Peygamber Efendimiz'e nazil olduğundan itibaren birçok hafız tarafından ezberleniyordu ve zihinlerde muhafaza ediliyordu. Bir taraftan farklı malzemeler üzerine yazılıyordu, ancak bir taraftan da ezberletiliyordu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tarafından. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, şöyle bir hocamızın ilk ön söz yazısından bir bölümü ifade etmiş olduk. Sonlarına doğru bakıyorum. Orada merhum Akif'in bir dörtlüğünü almış. Her zaman olduğu gibi aklımıza gelen Kur'an-ı Kerim denilince, yani Kur'an-ı Kerim'e nasıl yaklaşmamız gerekir, nasıl bakmamız gerekir anlatması açısından, ya açar Nazm-ı Celil'in bakarız yaprağına, yahut üfler geçeriz bir ölünün toprağına. İnmemiştir hele Kur'an, şunu hakkıyla bilin, ne mezarlıkta okunmak ne de fal bakmak için. Evet, Kur'an-ı Kerim'in asıl misyonunu bize hatırlatması bakımından Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabıdır. Raflarda süslü örtüler içerisinde, süslü kaplar içerisinde durması gereken değil, okundukça yıpranan ve okundukça okunan, okundukça hayata tatbik edilmesi gereken bir kitaptır. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, işte bu çalışmayı da bu hafta programımıza konuk etmiş olduk. Profesör Doktor Hamdi Döndüren Hoca'nın Kur'an-ı Kerim meali ve muhtasar tefsiri 4 cilt halinde çok güzel bir baskı ve tasarımla Erkam Yayınları'ndan siz değerli dostlarımızla buluşmuş oldu efendim. Değerli dostlarımız, Kitap Dünyası programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte biz burada olacağız, sizleri bekliyor olacağız. Hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz. Hoşça kalınız, hayırla kalınız. Allah'a emanet olunuz efendim.